Tamam, bir kişi sana laf attıysa sen nasıl bir karşılığı vereceksin? Bu hafta bir çiftle konuşuyordum. Onların çocuğu okulda bir gün dövüldü başka bir çocuk tarafından. Tamam mı? O zaman ne yapacaklar? Ya, aslında bunu yapmak istediler. Biz gideceğiz, onların çocuğu da döveceğiz. Bizim çocuğumuzu dövdünüz mü? Biz de döveceğiz. Yani bir ceza lazım. Öğretmenler hiçbir şey yapmadılar. Doğru olarak bir adalet istiyorlar. Yoksa bu çocuk bundan ne öğrenecek? İstediğimi yapabilirim. Ceza yok. Doğal olarak bir şey istiyoruz değil mi? Trafikteyken ben gidiyorum, tamam mı? Bir adam hemen önümden kesiyorsa arabasıyla ben ne yapmak isteyeceğim? Onu kovalayacağım. Onun önünden de çekeceğim. Her zaman böyle bir şey var içimizde değil mi? Çünkü adalet ve ama aynı zamanda onur olayı var. Yani herkes gördü. Böyle kalmasın. Bunu çözmem gerekiyor. Bu lekeyi silmem gerekiyor. Ve size bir klip izleteceğim şimdi. Eski bir filmden. Bu Kemal Sunal'ın Davaro filminden gelme. Ve hikaye şöyle. Hiyar tarlası yüzünden babasını öldürmüşlerdi. Ama sonra büyüyüp yetişkin olunca annesi ona namusumuzu temizlemek için babanın katilini öldürmelisin. Çünkü toprak namusumuzdur. Tamam mı? O zaman burada da bir toprak olayı var ve bir öç alma olayı var. O zaman annesi onun bu adamın öldürmesini istiyor. Ama adam zaten biraz çekiniyor, öldürmek istemiyor. Tabinca eline almak istemiyor. O zaman size 2 dakikalık bir klip izleteceğim şimdi. Şimdi katille yüz yüze geliyor.
Bunun geldi silokavatı.
Hiç belli olmaz, suç ne mu?
Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmişti.
Kes bana orayı. Sarıl silahına.
Önce sen buyur.
Vallahi olmaz. Rica ederim, sen buyur.
Beni üzme silo.
Hadi lan. Çekeceksen çek, yoruldun dönmekten.
Çekeyim. Çekeyim. Al. Tetiği çekemeyim.
Önce alsın.
Olmuyor.
Git, emniyeti kapalı.
Geç eline.
Değil
mi?
Ailenin gözüne gönderdin ulan.
Babamın kanını aldım. Hemen evlendirin beni.
Babamın kanını aldım.
Evlendirin beni.
Silahım var, silahım var. Ay evimin erkeği. Vay ben başımı nerelere vuram. Vay vay vay vay silahım.
Yavaş vur ulan karı, ciğerimi delecek. Sakın çaktırma, ağaç yakmaya devam et.
Silahım. Vay vay vay silahım.
Tamam bu kadar. Şimdi o zaman buradaki adam istemese bile aslında bir sorumluluğu var. Tamam mı? Bu insanları öldürmek zorunda. Çünkü onu herkesin önünde rezil ettiler. Aşağıladılar. O zaman bağ sahibi ne yapacağım dedi. Ayet 13. Sevgili oğlumu göndereyim. Belki onu sayarlar. Bu nasıl bir çözüm? Ne düşünüyor adam? 3 tane ulak gönderdin. Şimdi oğlunu mu göndereceksin? Bağ sahibi kiracıları hemen yok edeceğine onlara son bir şans verecek. Sevgili oğlunu tek başına ve silahsız, savunmasız olarak, kurban olarak onlara gönderecek. Orada bekleyen kim var? Vahşi, acımasız, gaddar kiracılar. Wow, çok çirkin. Neden? Ne düşünüyor adam? Aslında şöyle düşünüyor. Belki onu sayarlar. Yani belki onun huzurunda utanç duyacaklar. Belki onların yüreklerindeki şeref algısını uyandıracaktır. Belki. Ürdün Kralı Hüseyin'den bir hikayecik anlatmak istedim. 1980'lerde bir akşam Ürdün Kralı Hüseyin sarayında oturuyordu. Ve oraya bir istihbarat görevlisi geldi. 75 subayın başka bir yerde o saate gizlice toplanıp askeri darbeyi tasarladığını söyledi bu adam. Şöyle dedi, bize müsaade edin ki hemen bir operasyon yapıp oraya gidelim, onları hepsini yakalayalım, içeriye atalım. Bu vatan hainleri, tamam mı? Kral Hüseyin ise hayır, operasyon olmayacak. Sadece bana küçük bir helikopter getirin diye buyurdu. Ne? Helikopter geldi, Kral Hüseyin ona bindi ve sadece kendisi ve pilotu, İki kişi onların toplandıkları yere gittiler. Ve Kral Hüseyin helikopterden inmeden önce pilota şöyle dedi. Ateş sesini duyarsan hemen kaç, beni beklemeden. Peki kralım dedi adam. Ve Kral Hüseyin eli açık olarak silahsız bir şekilde bu 75 subayın toplandıkları salona giriyor. Ve sakin bir sesle selam veriyor. Selam aleyküm. Beyler, hükümeti devirmek, ülkeyi ele geçirmek ve bir generali diktatör yapmak için burada toplandığınızı biliyorum. Şayet bunu yaparsanız ordu ikiye bölünecek, ülke bir iç savaşa girecek ve on binlerce masum insan ölecek. Buna gerek yok. Buradayım. Beni öldürün ve sorunu çözün. Bu şekilde sadece bir kişi ölmüş olacak. Nasıl bir kral? Nasıl bir kral? Ve bir müddet sessizlikten sonra İsyancılar, darbeciler teker teker yaklaşıp onu elinden ve eteğinden öptüler. Ve isyanlarından vazgeçtiler. Çünkü ne oldu burada? Kral Hüseyin korunmasız bir mütevazilik seçti. Ve böylelikle isyancıların sönük olan şeref algısını yeniden alevlendirdi. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Aynen böyle hikayedeki bağ sahibi kiracılara sevgili oğlunu gönderiyor. Tek bir şans olarak son bir fırsat veriyor. Oğlumu kabul edecekler mi, etmeyecekler mi diye. Ve ayet 14 nasıl olacak? Ama bağcılar onu görünce aralarında şöyle konuştular. Mirasçı budur. Onu öldürelim de miras bize kalsın. Ya, Yahudilerin bir yasası vardı. Eğer mirasçı yoksa ve 3 yıldan fazla kiracı aynı arazide kalırsa kiracı miras için başvurabilirdi. Bir mülkiyet hakkı oluşturabilirdi. Onu öldürürsek bağ bizim olur. Böylece ayet 15 onu bağdan dışarı atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak diye soruyor İsa. Gelip o bağcıları yok edecek. Bağ da başkalarına verecek. Halk bunu duyunca Allah korusun dedi. Ama bence İsa şöyle dedi, artık Allah bile koruyamaz. Ayet 17. İsa gözlerinin içine baka baka şöyle dedi. Öyleyse kutsal yazılardaki şu sözün anlamı nedir? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. Yani İsa burada mecazi değiştiriyor bir an önce. Artık bağ yok. Şimdi bir inşaat şantesindeyiz. Tamam mı? Ve inşaatçılar kullanabilecekleri taşlar arıyorlar. Tamam mı? Bu nasıl? Bu uygun mu? Evet uygun. Kullanabiliriz. Bu nasıl? Bu uygun değil. Tamam, onu çöplüğe atalım. Ve İsa diyor ki bu inşaatçılar bir taş ele aldılar, baktılar, incelediler. Bu uygun mu diye. Hayır, uygun değil deyip onu çöplüğe attılar. Ama aslında dedikleri taş binanın en önemli taşı, vazgeçilmez olan taşı, köşe taşı oluyordu. Ama bunu göremediler. Bağcılar oğlu reddettiler. İnşaatçılar taşı reddettiler. Ve Yahudiler İsa'yı reddetmek üzereler. Ayet 18. O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. İsa'nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını fark eden din bilginleriyle başkâhinler onu o anda yakalamak istediler. Ama halkın tepkisinden korktular. Çünkü halk İsa'yı seviyorlardı. Peki bu benzetmeden neler öğreniyoruz? Hangi dersler çıkarıyoruz? Birincisi bu. En önemlisi İsa kendini Tanrı'nın oğlu olarak tanıtıyor. İsa Mesih peygamberlerin devamı niteliğindeydi. Ama aynı zamanda peygamberlerden öte oğul olduğu için üzerlerinde bir üstünlüğe sahipti. Toprak sahibin köleleri ile sevgili oğlu arasındaki fark ne kadar büyükse peygamberler ile İsa arasındaki fark o kadar büyüktür. İsa burada kendini peygamberlerle mükayese ediyor. Diyor ki evet Tanrı size ulaklar gönderdi köleler ama ben farklıyım. Ben Tanrı'nın ev halkından geldim. Ben Tanrı'nın sevgili oğluyum diye lanse ediyor. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olması derin ve zengin bir kavram. Ve kutsal yazılarda çok yaygın bir kavram. Kutsal yazılarda Tanrı'nın oğlu farklı farklı bağlamlarda kullanılmaktadır. Ama bugünkü öğretişte ise o babanın adına geliyor. Babayı temsil ediyor. Oğlu kabul eden babayı kabul etmiş olur. Babayla barışmış olur. Oğlu reddeden ise yargılanacaktır. Burada Tanrı'nın oğlu son şans. Babanın adına geliyor. Babanın onuru için geliyor. Yani hikayede, bizim filmimizde Kemal Sunal'ın annesi ondan, ailenin namusunu için babasının katilini öldürmesini istiyor. Tamam mı? Oğulsun diye bir sorumluluğun var. Yakın zamanlarda, geçen yıl sinemalarda Su ve Ateş filmi çıktı, onu da izledik. Orada da bir kan davası söz konusu. Ve orada da oğlunun bir sorumluluğu var. Abinin bir sorumluluğu var. Ve aynı şekilde burada İsa diyor ki ben Tanrı'nın oğluyum. Ailemin, babamın onuru için size geliyorum. Onu temsil ediyorum. Onun yerine geliyorum. İsa neden kimliğini bir mecazla açıkladı aslında? Çünkü ilahi gerçekler dünyasal sözlerle açıklanamaz aslında. Bu hikayede İsa kendini diğer peygamberlerden daha üstün olarak kendini açıklıyor, tanımlıyor. İncil'de buradaki gerçekleri en açık ve yalın şekilde ifade eden ayetler İbraniler'de bulunuyor. Ve İbraniler'den 3 ayet okumak istiyorum. İbraniler 1 ve 1-3 arası. Çünkü şöyle yazılıyor. Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Yani peygamberler gönderdi. Ulaklar, uyardı, konuştu, seslendi. Ama ayet 2, bu son çağda her şeye miras çıkıldı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bize seslenmiştir. Yani burada bir fark var. Tanrı peygamberler aracılığıyla seslendi ama oğluyla sesleniyor. Oğul da sesleniyor. Burada gramerde bir fark var. Yani İsa Tanrı'dan bir mesaj getirmiyordu peygamberler gibi. İsa bir kitapla gelmedi. Bir mesajla gelmedi. Tanrı'dan gelen iletişim, Tanrı'dan gelen söz İsa'nın kendisiydi. İsa'nın orada bulunması yeterdi. Demek ki Tanrı bize acıyor. Oğlunu gönderdi. İsa'nın varlığı Tanrı'nın barışmak isteğinin bir simgesiydi. O zaman diğer peygamberlerden çok farklı. Çünkü oğul da konuşuyor Tanrı. Ve burada diyor ki son çağda. Yani bu son da çok önemli. Çünkü oğul vahinin sonu. Doruk noktasıdır. Tamam mı? Peygamber, oğul. Zirveye ulaştık. Burada bir doruk noktası var. Ondan sonra, ya sonra başka bir peygamber geldi diyenlere, ne diyebiliriz? Bu hikayeye hiç uymuyor. Tanrı'nın kurtuluş planına aykırıdır, ters akıyor. Peygamber, oğul. Sonra peygamber, olmaz. Olmaz. Oğul bu ayete göre evreni yaratandır. Yani oğul ezelidir, başlangıçsızdır. Dünya var olmadan önce var olandır. Ve ayet 3, oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Ben babama benziyorum biraz, ikimiz de kel. Öyle mi? Oğul babasına benziyordu. İsa ne dedi? Beni gören babamı görmüş olur. Ben görünmez olanı görünür kılıyorum. Hikayedeki oğul bunu yapıyordu. Ve İsa bunu yapıyor. Ona baktığımızda Tanrı'yı görüyoruz. O zaman İsa kendini Tanrı'nın oğlu olarak bu hikayede çok net, açık ve yalın bir şekilde tanıtıyor. Bu hikayeden başka ne öğreniyoruz acaba? İnsanoğlunun asıl günahı bağımsızlık isteğidir. Kiracıyız ama kendimizi sahip zannederiz. İsa Mesih burada günah kavramını tamamen yeniden tanımlamaktadır aslında. Çünkü normalde günahın küçük olduğunu düşünüyoruz. Yaptıklarımızdan, söylediklerimizden, düşündüklerimizden belki de ibarettir. O zaman günah işledim, günah işlemekten vazgeçtim. Küçük bir şey. Ama hikayede öyle değil. Günah aslında bu adamların yürek tutumunda belli oluyor. Bu burada bir isyan var. Özerklik ilanı. Hayır, bu toprak bizimdir. Nuh filmini izleyen var mı? Zaten Nuh filminde bu kavram çok ortada. Yani Tanrı dünyayı yarattı, bu bağ gibi. İnsan oğluna emanet etti. Ama biz istediğimiz gibi kullanıyoruz. İstediğimizi yapacağız. Kafalarımıza göre takılacağız. Sana ihtiyacımız yok. İnsanoğlunun asıl sorunu budur. Ve burada bir tek kiracı yok hikayede. Bir çoğulluk var. Neden? Çünkü İsa bunu diyor. Bu hepinize müşterek bir durum. İnsan oğlunun hali budur. Yüreklerimiz pis. Yüreklerimiz isyankar. Allah'a karşı hepimiz isyan ediyoruz. Belki ahlaklı bir yaşam yaşıyorsun ama yüreğinde kendin için yaşıyorsun. Hepimiz böyleyiz diyor İsa bu hikayede. Bu büyük çapında geçerlidir. Bu da bireysel olarak da geçerlidir. Çünkü neyin varsa bir lütuftur. Nefes, yaşam, kaç yıl, çocuklar, aile, iş. Her şey bir lütuf, her şey bir emanet, her şey bir armağan. O zaman Tanrı'ya bir borcumuz var. Nasıl bir borç peki? Hikayenin ana mevzusu şudur ki, insan oğlunun Tanrı'nın hak ettiği onuru vermemesi. Bütün hikaye bir vezir rezil döngüsünden ibarettir. Ya vezir olacaksın ya rezil olacaksın. Ve bütün hikaye bu işte utanç, rezalet, onur konusunda dönüyor. Sen Allah'ı onurlandıran bir şekilde yaşıyor musun? İşini yaparken, çocuklarına bakarken, Tanrı'ya saygı gösteren bir şekilde mi çalışıyorsun? Hayatın mütevazi mi? Minnettar mı? Yoksa nankör ve küstah mı? İster para söz konusu olsun, ister zaman söz konusu olsun. Ya bugün kilise gitmeyeyim de, yoruldum işte, evde kalacağım. Öyle evde kal. Ama Tanrı'yı sayıyor musun? Burada Tanrı hakkında da inanılmaz bir gerçek öğreniyoruz. Tanrı öfkesini lütfa dönüştürüyor. Yani ne yapacağım diye düşündüğünde ayet 13'te ne yapacağım? Onların icabına bakacağım. Hayır, sevgili oğlumu göndereceğim. Son bir şans vereceğim. Son bir merhamet, son bir fırsat. Belki onu sayarlar. Belki. Ya belki Allah inşallah onu sayarlar derdi. Tanrı'nın bereketi bu hikayede Yahudilerden alınıp Mesih'teki olanlara verildi. İsa diyor ki, yani Yahudi din bilginleri, artık bu bağ sizden alınacak, başka birisine verilecek. Ve İsa sonra bu adamlar tarafından öldürüldü. Yani oğul bahçenin dışına, yani 3 gün sonra belki, 2 gün sonra bu peygamberliksel hikaye yerine geldi. İsa öleceğine dair bir vaat verdi. Siz beni öldüreceksiniz. Siz beni kabul etmeyeceksiniz diye. Biliyordu. Onun gözleri de görebilirdi belki de. Ama İsa 3 gün sonra ölümden dirildi. Ve İsa'nın ölümden dirilişi onun haklı çıkarmasıdır. İnşaatçıların reddedikleri taş en önemli taştı. İsa Mesih Tanrı'dan tam bir yetkiyle geldi. Yani soru neydi? Bu yetki nereden geldi? Kimin yetkisiyle bunu yapıyorsun? İsa Tanrı'nın yetkisiyle, babasının yetkisiyle geldi. Onu reddettiler, çöplüğe attılar. Ama çöplükte bile, mezarda bile İsa Mesih ölümden dirildi. Ve diyor ki işte ben tapınağın köşe taşı oluyorum. Bu ne demek oluyor? Yani İsa Tanrı'nın yeni kuracak olan manevi tapınağında ben köşe taşı olacağım diyor İsa. Ve İsa'nın burada işte avlusunun temizlenmesi, insanların kovması, her şeyin allak bullak etmesi aslında tapınağın yakın zamanda tamamen yıkılacağı dair peygamberliksel bir eylemdi. Ki birkaç yıl sonra bu tapınak tamamen yok edildi. Yerle bir edildi ve o gün bugündür henüz tekrar faaliyete dönmedi. Bu tapınak artık yok oldu. İhtiyaç duyulmuyor artık. Çünkü Tanrı yeni bir bina inşa ediyordu. Nasıl bir bina peki? Artık insanlardan oluşmuş bir bina. Bir tane diri taş. Başka bir tane diri taş. Başka bir tane diri taş. Başka bir tane diri taş. Ve İsa temel taşı olarak, en önemli taş olarak ölümden dirilen bunları birbirlerine yapışıyor, inşa ediyor. Güzel bir tapınak, bir mabet yapıyor. Artık Tanrı insanlar arasında yaşıyor. Ya binalar hiç önemli değil. Binamız çok güzel olduğunu biliyorum. Tamam. Ama hiç önemli değil. Artık Tanrı insanlardan oluşan bir evde yaşıyor. Kutsal ruhu aracılığıyla. Oturabilirsiniz güzel diri taşlar. Bunu da Efeslilerde görüyoruz. Efesliler 2:20 şöyle diyor. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine inşa edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Bütün yapı Rab'be ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te inşa ediliyorsunuz. O zaman hikayenin sonuna geldik. En son soru şu. Acaba Tanrı bizden ne bekliyor? Hikayedeki bağ sahibi kiracılardan ne bekliyordu oğlunu gönderdiğinde? Ne bekliyordu? Kral Hüseyin darbicilerden ne bekliyordu bu isyancılardan? Oğul geldi. Biz hepimiz isyancılar olarak onunla yüz yüze kaldık. Çünkü hepimiz hikayedeki bağcılar gibiyiz. Hikaye bizim için anlatıldı. Oğul geldi. Biz isyan ediyorduk Tanrı'ya karşı nice yıllar. Sonra oğulla yüz yüze kaldık. Yüreklerimizdeki o şeref algısı uyanacak mı? Onu sayacak mıyız? Ya da reddedecek miyiz? Ve bütün her şeyimiz bu soru üzerine dönüyor. Çünkü İsa son kurtuluş fırsatıdır. Son şans. Ondan sonra yıkılacak, cezalandırılacak. İsa kabul eden herkes kurtulacak. İsa reddeden herkes mahvolacak. Çünkü Tanrı bu lekeyi silmek zorunda kalıyor. Değil mi? Kalıyor. Haklı olarak. O zaman bütün her şeyimiz İsa üzerine dönüyor. Ona karşı tepkimiz nedir? Oğul buradadır. Şimdi bile kutsal ruh aracılığıyla buradadır. Ve bence Tanrı'nın beklediği tepki, yürek tavrı şu iki ayette özetlenmiştir. Mezmular 2:11. Rab'be korkuyla hizmet edin. Titreyerek sevinin. Oğlu öpün ki öfkelenmesin. Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir. Ne mutlu ona sığınanlara. Mesih burada. Hepimizin bir kararımız var. İster imanlı, ister misafirlerimizden. İsa'yla ne yapacaksın? Ona karşı ne diyeceksin? Burada diyor ki, oğlu öpün. Diz çök, secde et. İsyanımızdan vazgeç. Ve oğlu öpelim. İsa eteğinden, ayağından öpelim, sayalım. Şimdi bir dua zamanımız olacak. Sonra son bir ilahi söyleyeceğiz. Ama bence ayağa kalkalım. Çünkü İsa buradadır, aramızdadır. Kutsal Ruhu aracılığıyla. Ve size sormak istediğim soru şu bugün. Yani İsa burada. Ama gözlerinle onu görebilseydin, ona ne derdin bugün? İsa, babadan gelen. Ona ne derdin? Ne demek isterdin bugün? Bence biraz zaman alalım. Acelemiz yok zaten ve onunla konuş, kendisiyle konuş. Ya Rab İsa, belki iyi ki varsın, iyi ki geldin. İyi ki bizi kurtarmaya geldin. İyi ki bizi yok etmedin. Çünkü hak ettim, biliyorum. Belki bir ihtiyacın var. İsa, iyi ki geldin. Benim bu derdim var. Benim bu huzursuzluğum var. Benim bu sıkıntım var. Onu iste ondan. Onun önünde diz çökelim. Onun önünde mütevazi olalım. Onun önünde minnettar olalım. Gel kutsal ruh, ruhu mukaddes. Tanrı'nın varlığından gelen, bize yardım eden, bize İsa'yı gösteren ruh gel. Yüce Baba, senin varlığında bulunuyoruz. Bizimle konuştuğunu hissediyoruz. Seni hak ettiğin gibi saymadığımızı biliyoruz. Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya vermediğimizi biliyoruz. Kim verebilir ki? Sana bütün övgü, bütün yücelik aittir. Ama bugün İsa'yı, senin gönderdiğin oğlunu öpmek istiyoruz. Öpüyoruz seni İsa. Kabul ediyoruz seni. Açıyoruz yüreklerimizi. Yaklaş. Ya Rab İsa, seni öpeyim. Bu toprak senin toprağındır. Benim değil. Bu yaşam sana ait. Sadece kiracıyım. Sadece kahyayım. Al Rab hayatımı. Teslim oluyorum. Senindir, benim değil. Al Rab gücümü, zamanımı, varlığımı, ailemi, yeteneklerimi. Hepsi senin. Hepsi lütuf. Hepsi kutsal bir emanet. Seni onurlandırmak istiyoruz bugün. Mesih Yüce adıyla. Amin.